Ayrım 24, sayfa 295. Beşir o zamanlarda Lübnan'da seçilmiş milliyetçi liderlerle İsrail güvenlik bölgesinde tam bir kontrol uygulamaya devam eden Suriyeliler arasında aşırı bir gerilimin varlığından haberdardı. Her sözü ölçülüydü diye anlatıyordu Salih. Çok nazikti. Recep gibi değildi. Cebril Recep, 1965'te Arafat ve Ebu Cihat tarafından kurulmuş gerilla grubu ve sonra FKÖ'nün ana organına dahil olan Fetih'in Gençlik Hareketi'nin ateşli lideriydi. Genç eylemci, Suriye-Lübnan politikasının hassasiyeti karşısında Beşir'den daha az sabırlıydı. 1988 yılının başlarında bir gün Kızıl Haç bürolarının dışında ufak bir çadırda geçirdikleri birkaç haftadan sonra Cebril, Suriyelilerin kamptaki Filistinli mültecilere karşı davranışlarını öfkeli bir konuşmayla ifşa etti. Salih, bu konuşmanın yoldaşlarının Lübnan'daki zamanlarını bitirdiğini fark etmişti. Dört sürgünü gizlice önce Güney Lübnan'dan Beyrut'a ve oradan da bir uçakla Kıbrıs'a kaçırdı. Bu zahmetleri sonunda Salih, Suriye istihbaratı tarafından yakalandı ve 18 ay boyunca Suriye Başkanı Hafız Esad'ın adaletiyle tanışacağı hücre hapsine alındı. Salih, benim konuşmamın bedelini ödedi diye kabulleniyordu Cebril Recep 17 yıl sonra. Şubat'ta Batı Şeria'dan Lübnan'a sınır dışı edilmelerinden birkaç hafta ve Kıbrıs Rum tarafına kaçışlarından birkaç gün sonra Beşir Atina uçağına bindi. FKÖ davalarına dikkat çekmek için yeni bir yol bulmuştu. El Avda, geri dönüş gemisi. Rum tarafındaki Limassol limanından kalkacak ve Hayfa'ya doğru yol alacaktı. Bazıları için bu yolculuk Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze'de eyalet olma arzularını temsil ediyordu. Beşir ve diğerleri içinse sembolik olarak Filistinlilerin geri dönme haklarını ilan ediyordu. Bazı yolcular gemiyi 1947 yılında Hayfa'ya doğru yol alırken İngiliz engeliyle karşılaşan, soykırımdan kurtulanları taşıyan Exodus gemisiyle karşılaştırıyorlardı. Gemide Beşir'le birlikte diğer 130 sürgünle Filistinlilerin irtibata geçtikleri Amerikalı Yahudiler ve İsrail'li destekleyicileri bulunacaklardı. İsraillerden biri orijinal Exodus'la yolculuk yapmıştı. Yunanistan'da birkaç yüz Filistinli mülteci ve sürgünün destekçilerine gazeteciler de katılmıştı. Beşir, orada kendisine bir ay önce Kudüs postasında yayınlanan Dalia'nın bir sürgüne bir mektup yazısı hakkındaki düşüncelerini soran bir muhabirle karşılaştı. Muhabirlerden biri Beşir'e bir kopyasını verdi. Bu, Beşir'in mektubu ilk görüşüydü. Gelecek haftalarda bu mektubu defalarca okuyacaktı. Beşir, Cebril ve diğer iki sürgün bu yolculukta sanki takdir ve sevgi yağmuruna tutulan ünlü bir dörtlü gibiydiler ve birer rock yıldızı gibi hatırlanacaklardı. Bazı İsrailler bu gösterişten rahatsızlık duymuştu. Bir yetkili, muhabirlere sınır dışı edilenlerin suç işledikleri yere geri dönmeye çalışan suçlular olduklarını söylemişti. Sınır dışı edilenlerin, destekleyicilerinin ve eylemcilerin planı Kıbrıs'a gemiye binmek için hareket etmeden önce bir geceyi Atina'da geçirmekti. Ama çok geçmeden İsraillerin Rum gemi sahibine FKÖ ile anlaşmasını iptal etmesi için baskı yaptıkları haberi yayıldı. Seyahat gecikmişti. İsrail geminin hareket etmemesi konusunda çok kararlıydı. Atina'daki endişeli delegeler, FKÖ'nün bir başka deniz yolu şirketine gittiklerini duydu ve bir üçüncüsüne ve bir dördüncüsüne ama her defasında aynı şey oldu. İsrail'e tüccarlar her gemi sahibine anlaşmayı iptal etmesi için baskı yaptı. Atina'da delegeler bu inanılmaz bekleme oyununda gitmek üzere bavullarını hazırlıyor ve sonra yine boşaltıyorlardı. FKÖ tarafından 5 yıldızlı bir otele yerleştirilen küçük Amerikan delegasyonundan Hilda Silverman, bu dönemi hayatımın en garip deneyimiydi. Sanki bir başka gezegendeydik. Burada inanılmaz lüks içinde yaşıyorduk. Hayatımda ilk defa 5 yıldızlı bir otelde kalıyordum. Bu politik projede ileri doğru harekete geçmeye çabalarken gün içinde Partiyon'a yürüyüş yapıyorduk diye anlatıyordu. Sonunda FKÖ Sol Prein adında bir gemi satın almaya karar verdi. Ve adını El Avda olarak değiştirdi. 17 Şubat'ta yolculuğa çıkılacak gece Beşir ve diğerleri otelden çıkışlarını yaptılar ve Kıbrıs Rum tarafına gitmek üzere Atina Havaalanı'na doğru yola çıktılar. Haberi aldıklarında otelden daha yeni çıkmışlardı. Gemideki bir patlama sonucu alt güvertede bir delik açılmıştı. Çok daha sonra dalgıçların teknenin gövdesine patlayıcılar yerleştirdiklerini öğrenmişlerdi. El Avda yola çıkmasına saatlerce kala batırılmıştı. Kimliği bilinmeyen kişiler sorumluydular. Tüm şüpheler İsrail İstihbarat Birimi Mossad üzerine yoğunlaşmıştı. Beşir, Tunus'a sürgüne gitmek üzere Kıbrıs'tan ayrıldı. 1988 yılında ilkbaharın sonlarına doğruydu. Tunus'un başkentinde ufak bir daire buldu. Ve günlerini okumakla, yazmakla, siyasi toplantılara katılmakla ve direniş için yeni bir hamle düşünmekle geçirdi. Şu ana kadar İsrail, ayaklanmayı örgütlediğinden şüphelenip sınır dışı ettiklerinin, Beşir ve diğer birçok kişinin işgal bölgelerindeki bu ayaklanmayla bir ilişkileri olmadığını anlamıştı. Hatta İsrail vurucu timinin 16 Nisan'da gece yarısında Tunus'taki dairesine dalıp Ebu Cihad'a suikast yapmaları bile ayaklanmanın ilerleyişini yavaşlatmamıştı. Filistinliler tarafından çok sevilen birinin yok edilmesi, İsrail Savunma Gücü Başkan Yardımcısı Ehud Barak tarafından yönetilmişti. Fetih'in kurucu ortağını bir terörist ve ayaklanmaya uzaktan kumanda eden bir kukla oynatıcısı olarak görüyorlardı. Bu ölümün işgal bölgelerindeki isyanlara bir son vereceğini düşünüyorlardı. Ama Ebu Cihad'ın katledilmesi tam ters etki yapmıştı. Ayaklanma daha da güçlendi. 8 Mayıs 1988'de Noha ve Gıya, Kudüs'te Dalya'yı hastanede ziyarete gittiler. Dalya'nın hassas bir hamilelik geçirdiğini ve son 7 aydır hastane yatağına bağlı kaldığını Tunuslu bir gazeteciden öğrenen Beşir onlara haber vermişti. Gıya, Yehezkel'i aramış, Eskişehir'de buluşmuşlar ve hastaneye gitmişlerdi. Odaya girerlerken Dalya'nın dikkati, pileli eteği, uzun kollu bluzu ve topuklu ayakkabılarıyla kırmızımsı kahverengi saçları güzel bir şekilde yapılmış, şık ve asil görünümlü Nuhan'ın üzerindeydi. Nuhan'ın büyük kahverengi gözleri doğrudan Dalya'nın gözlerinin içine bakıyordu ve hepsi yatağın başında toplandıklarında Dalya'ya en yakın o duruyordu. Kudüs postasına çıkan mektubundan beri 4 aydır Dalya gazeteci ve televizyon yapımcılarının ziyaret akınına uğruyordu. Bazen çok fazla geliyordu diye anlatıyordu Dalya. Ama Noha ve Gıya geldiğinde bir yakınlık hissettim diyordu. Ziyaretine gelmeyi uzun zamandır istiyorduk dedi Gıya. Dalya'nın ve bebeğin sağlığını sordular. Ve Dalya onlara 2 gün içinde sezaryenle doğurmayı planladıklarını söyledi. Dalya Nuha'ya Beşir hakkında yeni haberleri sordu. Nuha Beşir'in şu an Amman'da olduğunu söyledi ama ağlamak istemediği için başka bir şey söylemek zor geldi. Gıya, Dalya'ya Beşir'in onun açık mektubuna bir cevap yazdığını ve kurye olarak hizmet verecek bir gazetecinin ona Kudüs'te bu mektubu teslim edeceğini söyledi. Ahmet nasıl diye sordu Dalya. Beşir ve Şehrazat'ın şimdi 3 yaşında olan oğullarını kastederek. Kızları Hanine daha bebekti. Babasını soruyor dedi Nuha. Ona ne anlatıyorsunuz? Yahudilerin onu sınır dışı ettiklerini. Dalya çocuğun aklından geçirdiklerini hayal ediyordu. Genç Ahmet büyük bir düşmanla yaşıyor. Yahudiler babasını ondan ayırmaya yetecek gücü olan bir bela. 46 yaşında hayatında gördüğü en güzel kadınlardan biri olan Nuha'ya baktı ve gözlerinin ardında tarihlerine ve acı çeken insanlarına yapılan affetmeyen bir bağlılık gördü. Gıya çekinmeden konuştu. 1967'de babamın evine gittim. Babamın evi inşa ettiği zamanı hatırladım. Söyle bana dedi Yehezkel'e bakarak. Neden insanlarımız bizim vatanımıza geldi? Yehezkel bir şeyler söylemeye çalıştı ama Gıya devam etti. Neden bedelini ben ödemek zorundayım? Bütün bu yıllar boyunca biz de kendimizi sürgünde hissettik diye cevapladı Yehezkel. Sen de kendini sürgünde hissetmiyor musun? Evet hissediyorum dedi Gıya. El-Ramla'daki bir sokak lambasının altında uyumayı, Ramallah'ta bir sarayda uyumayı tercih ederim. Çocukların Ramla'da doğmadı. Onlar da aynı şeyi hissetmiyorlar mı? Evet, onlar da aynı şekilde hissediyor. Peki ya onların çocukları? Onlar da aynı şekilde hissetmeyecek mi? Evet, tabii onlar da hissedecek. Biz de öyle hissediyoruz dedi Yehezkel. Atalarımız ve atalarımızın babaları. Dalya hasta yatağında dümdüz yatarken tartışmayı gözleriyle takip ediyordu. Gıya'nın halkının atalarının evine dönme özlemini anlamaması onu derinden sarsmıştı. Ama onlar burada doğmamıştı diye itiraz etti Gıya. Örneğin Yahudi arkadaşım Avraham, o ve babası ve onun babası burada doğmuştu. Aileleri Yafa'dandı. O tam bir Filistinlidir. Yani bu benim olmadığım anlamına geliyor diye düşündü Dalya. Bu değişik bir anlayış diyerek karşı çıktı dindar bir alim olan Yehezkel. Bunun için ne yapacaksın? Neden İsraillerin sizden korktuklarını düşünüyorsun? Biz tam teçhizatlı Suriye ordusundan bile sizden korktuğumuz kadar korkmuyoruz. Bunun sebebinin ne olduğunu sanıyorsun? Gıya şaşkınlık içinde Yehezkel'e baktı. Gehezkel devam ederken Nuha ve Dalia sessiz kaldı. Çünkü sadece sizin bize karşı yasal bir şikayetiniz var ve reddedenler bile içlerinin derinliklerinde bunu biliyor. Sizinle temasa geçerken bu bizi rahatsız ve huzursuz ediyor. Çünkü bizim evlerimiz sizin evlerinizdi. Siz gerçek bir tehdit oldunuz. Neden aynı devlette hep birlikte barış içinde yaşayamıyoruz diye sordu Gıya. Neden iki devlete ihtiyacımız var? Sonra babanın evine gidebileceğini mi düşünüyorsun diye sordu Yehezkel. Dalia yatağında doğruldu. Peki zaten sizin evde yaşayan insanlara ne olacak diye sordu. Onlar için yeni evler inşa edecekler diye cevapladı Gıya. Yani dedi Dalia, siz eski evlerinize dönebilmeniz için onlar tahliye edilecek. Umarım İsraillerin neden sizden korktuklarını anlayabiliyorsunuzdur. İsrail bu rüyaların gerçekleşmesini önlemek için elinden geleni yapacaktır. Hatta bir barış planı çerçevesinde bile eski evlerinize dönemeyeceksiniz. Biz ne istiyoruz? Sadece haklarımızı ve barış içinde yaşamayı. Sizin için adalet 1948'de kaybettiklerinizi geri almak. Ama bu adalet başka insanların zararına olacak. Gıya Dalia'ya baktı. Beşir bana 1967 veya 1968'de sürgün yanlıştı. Ama bir yanlışı başka bir yanlış düzeltmez dediğini anlatmıştı. Gerçekten o kadar yıl önce mi söylemişim? Neden kendinize ait bir devlet istiyorsunuz ve madem bir tane devlete ihtiyacınız vardı, neden yıllar önce Uganda veya başka bir yere gitmediniz? ABD'de ne kadar Arap var? ABD'den kendilerine ait bir devlet istiyorlar mı? Sana Siyon'a duyduğumuz sevginin bizim için ne demek olduğunu anlatmayacağım dedi Dalia. Sadece şunu söyleyeceğim. Bizi bu topraklarda yabancı olarak gördüğünüz için sizden korkuyoruz. Benim korkmadığımı sakın düşünme. Korkmak için iyi bir nedenim var. Tüm Filistin halkı Musevi yerleşimini bu topraklarda kabul etmedi. Birçoğunuz bizi aranızdaki kanserli bir varlık olarak düşünüyorsunuz. Korkularıma rağmen sizin haklarınız için mücadele ettim. Ama haklarınız bizim yaşam ihtiyaçlarımızla dengede olmalı. Bu yüzden ikna olmuyorsunuz. Size göre her türlü uygun çözüm adaletten yoksun olacak. Bir barış planında herkes hak ettiğinden daha azına razı olmak durumundadır. Bir an kimse konuşmadı. Geç oluyordu. Nuha ve Gıya Ramallah'a geri dönmek zorundaydı. Gıya hastane yatağının üzerinden baktı ve Yehezkel'e "Umarım oğlun olur." dedi. Nuha Dalia'ya baktı ve "Sadece oğlan hayal ederler hepsi." dedi. Gıya azimle devam etti ve "Umarım senin gibi düşünür Yehezkel. Ben Yahudiyim ve Siyonistim ve eğer benim gibi düşünürse Yahudi ve Siyonist olur." Şimdi herkes gülüyordu ve Gıya, ona okuması için İslam kitapları veririm ve asla oğlunun ne düşüneceğini bilemezsin diyerek onları daha çok güldürdü. Gitmek için hazırlandılar. Yehezkel, Gıya ve Nuha'yı Eskişehir'deki Nablus kapısına götürecekti. Oradan onlar Ramallah'a bir taksiyle gidecekti. Nuha, Dalia'ya doğru eğildi ve elini tuttu. Umarım sağlıklı bir çocuğun olur dedi. İnşallah, Tanrı'nın isteği. İki gün sonra 10 Mayıs 1988'de Rafael Yakov Avukav Landau Kudüs'teki Miskavlada Fakirlerin Koruyucusu Hastanesi'nin C bölümünde doğdu. Tüm hastane personeli için büyük bir mucizeydi diye anlatıyordu Rafael'in annesi. Dalia 17 yıl sonra. Tüm doktor ve hemşireler Dalia ve Yehezkel'le oğullarının doğumunun kutlamasını paylaşmak istiyordu. Rafael Tanrı'nın iyileştiricisi anlamına geliyordu. Dalia aylarını hastane yatağında geçirmişti. Damarına damlatılan seruma ve devamlı durumunu izleyen bibliyen makineye bağlanmıştı. Şimdi ise kollarında sağlıklı bir bebek tutuyordu. Hastane odasının dışında Ramallah'ın ve Cenin'in kuzeyinde, Beytülehem ve Hebron'un güneyinde, Erika'nın doğusunda, Gazze'nin batısında, ayaklamanın sona ereceğine dair hiçbir işaret yoktu. Dalia, Filistinlerin kendi kararlarını verme haklarını şereflendirirken, İsrail'in komşularıyla barış içinde yaşama hakkını kabul edecek Birleşmiş Milletler önergesi gibi bir uzlaşmanın ihtiyacı karşılayacağını umuyordu. Bunun Beşir'e özlediği veya istediği her şeyi vermeyeceğini biliyordu. Ama bunca zamandan sonra hepimizin uzlaşma istemesi gerekmez mi diye düşündü. 1988 sonlarında Beşir'in sürgün hayatı Tunus'ta devam ederken Filistin hareketindeki genişleyen politik uçurum daha belirgin olmuştu. Görünüşe göre Arafat heybetli bir politik uzlaşma düşünüyordu. Her ne kadar FKÖ Başkanı İsrail'le pazarlığını ve iki devlet çözümünü desteklediğini kamuya açıklamamış olsa da, Beşir gibi geri dönme hakkına takılı olanları endişelendirmeye yetecek işaretler vardı. Arafat, intifadanın Filistin devleti için kapı açtığına ve bu kapıdan geçmenin bir bedeli olduğuna inanıyordu. Tunus'ta yanında eski sert FHKC eylemcisi Bassam Ebu Şerif vardı. Daha 1979'larda Mısır İsrail'le barış imzaladığında Bassam'ın George Habash'la ve Halk Cephesi'nin İsrail'le uzlaşmaz tutumuyla hayal kırıklığı artmaya başlamıştı. Neden İsrail'i silahlı mücadeleyle yeneceğimizi sanalım diyordu. Bu olası değilse neden gerçekle yüzleşip bu gerçekle baş etmeye çalışmayalım? 1988 yılı sonlarında hala yüzünde 16 yıl önce yüzünü parçalayan bombalı mektuptan kalan derin yaraları taşıyan eski FHKC sözcüsü, ayaklanmanın sağladığı inanılmaz fırsatı yakalamak için Arafat'la birlikte çalışıyordu. İki adam da çok büyük risk aldıklarını biliyorlardı. Arafat, tarihi Filistin'in özgürlüğü ve Filistinli mültecilerin geri dönmesi için uzun zamandır savaşıyordu ve İsrail'i tanımalarının diğer Filistinli gruplar arasında kopmalar yaratacağını ve bu adımının ihanet olarak algılanacağını da biliyordu. Ama Soğuk Savaş'ın yavaşladığını gören Bassam, eski patronu ve FHKC lideri Habash'ı arayıp buldu. 1988 Haziran'ında ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki zirve toplantısının akşamında Dr. George dedi Bassam Habash'a. Reagan ve Gorbaçov Moskova'da toplanacaklar. Politik kargaşa olan yerleri Orta Amerika, Orta Doğu tartışacaklar. Filistinliler politik planlarıyla orada olmalı. Bassam, artık Filistinlilerin Ürdün Nehri ve Akdeniz arasındaki tüm topraklara dönme isteklerinin gerçekçi olmayacağını savundu. Bak, nehirden denize kabul edilmez dedi Bassam Habash'a. Dünya toplumu bunu yutamaz. Bu, İsrail'in yok edilmesi anlamına gelir. Bu, insanların geçemeyeceği bir çizgidir. Bir sonraki ay, 1988 yılının Temmuz ayında Kral Hüseyin'le FKÖ'ye hürmeten gelecekte kurulacak bağımsız bir devleti yol açmak için Batı Şeria ile büyük babası Abdullah'ın 40 yıl önce krallığına kattığı topraklarla tüm hukuki ve idari ilişkisini kesti. 7 Aralık'ta Gorbaçov'un Sovyetlerin Doğu Avrupa'da askeri varlığını zayıflatacağını bildirmesiyle İsrail ile uzlaşmanın gerekliliğini Bassam daha iyi anladı. Şimdi Sovyet uydusu ülkelerin kendi kaderlerini seçme hakları vardı. Bassam, uzun zamandır Sovyetler Birliği tarafından desteklenen Filistinli politik grupların da çok yakın bir zamanda kendi hallerine bırakılacağını anlamıştı. Bassam, harekete geçme zamanının geldiğine ve birçok 242 sayılı Birleşmiş Milletler önergesi destekleyicilerinin planladığı gibi iki devlet çözümünün temel alınması gerektiğine inanıyordu.